SBS Türkçe ilesiniz. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, yıllık enflasyon Türkiye'de %50'ye yaklaşmış durumda. Faiz sebep, enflasyon sonuç teorisi. Daha ne kadar sürecek acaba?
İktidar kanadına bakarsan ekonomi iyi gidiyor. Cumhurbaşkanı faiz sebep, enflasyon netice teorisinden asla vazgeçmeyeceğini söylüyor. Bu faizle mücadelesinin sonuçlarını almaya başladığını da düşünüyor. Ama diğer taraftan baktığınızda %50'ye yaklaşmış bir enflasyon var. Gerçekten dünyada sayılı ülkede var ve Türkiye'de yan yana düşünülmesi hemen hemen imkansız olan ülkelerde, bazı Afrika ülkelerinde, Latin Amerika'da, Arjantin'de zaten çok uzun yıllardır ekonomiyle ilgili sıkıntı yaşayan bir ülke. Onun dışında gelişmekte olan ülkelere baktığınızda Türkiye'deki enflasyonun yani onda birini anca görebiliyorsunuz. Öyle bir tablo var ortada. Buna rağmen iktidar umutlu, en azından söylemlerinde umutlu. Düşecek diyor enflasyon. Hem Cumhurbaşkanı böyle söylüyor, hem Hazine ve Maliye Bakanı bunu söylüyor, hem Merkez Bankası Başkanı söylüyor. Nasıl düşecek? Bunun aslında net bir yanıtı yok. Geçen Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programında bu saatten sonra artık enflasyon yavaş yavaş aşağı doğru gidecek demişti. O saatten sonra enflasyon aşağı gitmedi, yukarı doğru devam etti. O açıklamadan sonra iki kat yükseldi enflasyon. %20'lerdeydi. Zaten bir ay sonra faiz indirimleri başladı. Bütün dünyada merkez bankaları biraz daha parada sıkılaşmaya giderken bizde faiz indirimleriyle beraber bir rahatlama, bir gevşeme söz konusu oldu. Ve sonrasında kurlar yükseldi, ardından da faizler patladı. Şimdi başka bir takım tahminler var. Mesela Hazine Bakanı yakın zamanda birkaç ay içinde enflasyonu tek haneye indireceğiz dedi iş kadınlarıyla yaptığı toplantıda. Bunun imkansız olduğunu ekonomistler ortaya koydu. Ardından Ocak'ta pik yapacak dedi. Ama şimdi öyle görünüyor ki Ocak'ta pik yapmayacak ve önümüzdeki Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da buralarda da enflasyon daha yukarıya çıkması artık hemen hemen kesin gibi. Zaten bunu Cumhurbaşkanı da kabul etti en sonunda. Biraz bu kamburu taşıyacağız diyerek. Ama yani hem tahminler tam olarak tutmuyor, hem enflasyonla ilgili ne yapılacağı bunu engellemek için net olarak söylenmiyor. Tek bir yol var gibi görünüyor. Kurları tutuyor hükümet belli bir noktada. Onun yükselmesine izin vermiyor. Kur korumalı mevduat hesabıyla bir sigortada yaratılmış durumda. Kurların aşağıda durmasıyla enflasyonun düşmesinin bekleneceği gibi bir görüntü söz konusu. İşte ihracat artacak, ithalat azalacak. Ama biliyorsunuz kurlar yüksekken ithalat azalacaktı. Şimdi kurlar düşük tutuluyor. Enflasyon yüksek. İthalatı aşağıda tutmak mümkün mü? Ekonomistler bunu pek mümkün görmüyorlar. Hatta Ocak ayındaki dış ticaret rakamları da bunu gösteriyor. Evet, ihracat arttı %17, tarihin en yüksek seviyesinde, ama %50'nin üzerinde de ithalat arttı ve tarihin en büyük artışlarından birisi ithalatta. Yani o cari fazla beklentisi de tam olarak karşılanmıyor. Gerçekten ekonomistler tam olarak ne olacağını bilemiyorlar, ama gidişattan pek memnun olmadıkları, pek mutlu olmadıkları ya da pek umutlu olmadıklarını söylemek mümkün. Enflasyon bu düzeyde artarsa, dün kurlar enflasyonu yükseğe doğru çekiyordu. Kurlar enflasyona olumsuz etki yapıyordu. Bugün enflasyon kurlara olumsuz etki yapacak ve kurlar yukarıya doğru gidecek diye kaygılarını çok sık bir biçimde, ciddi bir biçimde dile getiriyorlar. Eğer kurlar yukarı doğru fırlarsa bu sefer oradaki maliyeti de hazine üstlenecek, Merkez Bankası üstlenecek. Yani Türkiye'de yaşayan herkes üstlenecek. Bankada parası olup da kur korumalı mevduata yatıranlar o aradaki farkı, faiz eğer kurlar kadar yüksek tutmazsa aradaki farkı Hazine ve Merkez Bankası ödeyecek. Yani vergi ödeyenlerin cebinden çıkacak, para sahiplerinin faiz gelirleri ya da kur derecesinde paralarına getiri sağlama garantisi vergi ödeyenlerin cebinden çıkacak. Bunun da ödemelerde bir takım sıkıntılar, bütçede bir takım sıkıntılar doğuracağından kaygılarını dile getiriyor ekonomistler. Söyledikleri tek şey var: zamansız bir faiz indirimi, bir inat ve anlamsız bir teori. faiz, sebep, enflasyon, netice teorisi. Bundan vazgeçmeden de Türkiye'nin ekonomisinin bir rayına girmesi, rasyonelleşmesi pek mümkün görünmüyor. Tamamının da talebi enflasyonla mücadele için ciddi bir program açıklanması ama hükümetin de buna yanaşmadığını görüyoruz.
Osman Kavala'nın hapiste olması yüzünden Türkiye Avrupa Konseyi'nden yaptırım alacak gibi görünüyor. Türkiye'nin Rahip Brunson da olduğu gibi son anda sürpriz bir şekilde Kavala'yı serbest bırakma ihtimali nedir acaba?
Vallahi Kavala meselesi biraz başka, aslında Raip bunun son içinde aynı şey söylenebilirdi. Bu can bu tende olduğu müddetçe o Raip oraya gitmeyecek demişti Cumhurbaşkanı. Al papazı, ver papazı diye Fethullah Gülen'le bir takas önerisi de dile getirmişti. Bunun yarattığı ciddi bir tahribat olmuştu. Türkiye ekonomisinde de, yargısında da. Çünkü yargı bağımsız dedikten sonra bu tip ifadeler diğer ülkelerden, tabii ondan sonra söyleyeceğiniz benzer cümleler açısından aynı etkiyi göstermeyeceği açıktı ki Deniz Yücel olayı da var. Orada da yani hakim daha tahliye kararı vermeden Almanya'dan uçak gelmişti Türkiye'ye. Çünkü Binali Yıldırım'ın Almanya ziyareti vardı. Onun öncesinde bir jest yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki Fransız vatandaşının Türkiye'de yakalandığını, casusluk yaparken Fransızların ricası üzerine onları bıraktıklarını, gazetecilerin casusluk yaptığını söylemişti. Yani rica üzerine insanlar hapisten çıkartıldılar. İtirafıydı aynı zamanda bu. Şimdi ise biz diyoruz ki Osman Kavala bağımsız yargının kararıyla içeride ve bu yargı kararına Avrupa saygı duysun. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararı Kavala'nın bir önceki davasıyla ilgiliydi. Şimdi başka suçtan tutuklu. Sizin de buna saygı duyma zorunluluğunuz var. Avrupa'da diyor ki siz siyasi olarak tutuyorsunuz Osman Kavala'yı. İddianamenin içi boş ve bu çerçevede serbest bırakmanız lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu yönde kararı vardı. Uygulanıp uygulanmadığını şimdi denetleyecek konseyin talebiydi. Ve bir ihlal süreci başlatılmış oldu. Türkiye açısından bu bir ilk ve tabii biraz da utanç verici bir durum adalet açısından. Ama Ankara kararlı görünüyor. Cumhurbaşkanı mahkeme kararlarımıza saygı duymayanlara biz de saygı duymayız diyor. Halbuki Türkiye Anayasası'na, uluslararası sözleşmelerin iç hukukun üstünde olduğuna ilişkin bir maddeyi AK Parti döneminde yerleştirdi. Bu sayede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığı da tescillenmiş oldu. Hatta o günlerde AK Parti bununla övündü. Ama bugün gelinen noktada biraz bu işlerden uzaklaşmış görünüyor AK Parti. Tabii buna ilişkin analizler de yapılıyor. O dönemde yargı tümüyle iktidarın kontrolünde olmadığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni bir sigorta olarak gördü AK Parti. Bugün yargı tümüyle kontrol altında olduğu için dışarıdan gelecek etkilere kapatmak açısından bu tip bir kriz yaratılıyor gibi görünüyor. Kavala simge davalardan birisi, Demirtaş da aynı şekilde. Ve iktidarın söylemlerine baktığınızda zaten baştan suçlu ilan edilmiş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kavala. Her ne kadar Gezi'den beraat etmiş olsa da hemen sonrasında darbe girişiminden tutuklandı. Cezaevinde ve 4,5 yılı geçti. Hatta öyle iddialar var ki Abdülhamit Gül'ün istifası bile Kavala'ya bağlanıyor. Kavala'yla ilgili ahim kararının uygulanmasını istediği için Cumhurbaşkanı'ndan sert muamele gördüğü konusunda da iddialar söz konusu. Tabii bu iddiaların temelinde de başka bir hukuksuzluk var. Cumhurbaşkanlığında Kavala'nın durumunun MİT müsteşarının da MİT başkanının da katıldığı toplantılarda tartışıldığı biçiminde ki bugün Türkiye mahkemelerin bağımsızlığını iddia ediyor ve buna saygı duyulması gerektiğini bütün dünyaya ilan ediyor. Ama aynı zamanda böyle toplantılar yapıyor ki bu iddialar da yalanlanmış değil. Yani bir çelişki var bu konuda. Kavala ile ilgili taraflı tarafsız birçok insan iddianamenin içinin boş olduğu, Kavala'nın bu iddialarla cezaevinde tutulamayacağı yönünde beyanda bulundular ama ısrarlı görünüyor. Özellikle siyasi iktidar bu konuda son derece kararlı görünüyor Kavala'yı cezaevinde tutmak ve cezalandırma konusunda.
Ukrayna-Rusya geriliminde Türkiye arabulucu olarak devreye girmeye çalışıyor gibi görünüyor. Ancak öte yandan taraflardan birine silah satıyor, diğerinden de silah alıyor. Bir yandan da NATO müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'nin katı tutumu var. Türkiye'nin bu süreçte hedefi nedir acaba?
Başından beri aslında bu krizde Türkiye Ukrayna'yla yakın ilişkisini, Rusya'yla Putin-Erdoğan ilişkisini kullanabilir miyiz diye bir zemin arayışı içerisinde. Ama baktığınızda tabii bu çok daha büyük kapsamlı bir olay. Hem NATO ile Rusya arasındaki gerilimin aslında bir parçası Ukrayna. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki bilek güreşi diyebiliriz buna. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen diplomasi de, Rusya ile diplomasi de Amerika Birleşik Devletleri pek Türkiye'nin fikrini de sormuyor. Yakın zamanda müttefikleriyle yaptığı toplantıda masada Türkiye'de yoktu. Ama Türkiye'de bir şekilde bu krizin içinde olmaya çalışıyor. Ukrayna'ya bir ziyareti oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yakın zamandaki zaman tam olarak belirlenmedi ama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Türkiye'ye gelecek. Bir arabuluculuk yapılabilir mi? Öncelikle buna bakacağız dedi zaten Cumhurbaşkanı. Bir tarafları görelim, burada yapabileceğimiz bir şey olup olmadığına bakacağız diye. Ama yani burada uluslararası konjonktür Türkiye'yi pek arabulucu gibi görmüyor bu olayda. Biraz daha ölçek büyük gibi görünüyor. Hatta dediğim gibi Avrupalı müttefikleriyle yaptığı toplantıda Biden o masaya Türkiye'yi davet etmedi. Yani uluslararası camia tarafından da pek öyle görünmüyor. Rusya da ayrıca böyle bir arabulucular çok böyle istekli, hevesli bir görüntü sergilemiyor.
Yavuz Bey, pandemide tüm dünya omikronla mücadele ediyor. Türkiye'de son durum nedir acaba?
Dünya omikronla mücadele ediyor. Türkiye'de pek mücadele edilmiyor artık. Yani salgın meselesi biraz kapanmış gibi Türkiye'de. Vaka sayıları 100 binlerin üzerinde çıktı. Günlük 100 bin vaka. 200'ün üzerinde her gün insan hayatını kaybediyor. Ama Sağlık Bakanı diyor ki omikron çok daha hafif geçiyor. Hastanelerimizin kaldırabileceği bir yük şu anda onun üzerine çıkmış değil. Bu çerçevede eskisi kadar korkmayalım, hayatımıza devam edelim ama önlemlerimizi alalım. Aşı konusunda da öyle çok yani teşvik edici bir yaklaşım, bir kampanya da devam etmiyor Türkiye'de. Yani biraz böyle salgın bitti, omikronla birlikte bitecek gibi bir yaklaşım var Sağlık Bakanlığı'nın. Bilim kurulu toplantıları yapılıyor. O toplantılara katılan bilim insanları bunun yanlış bir yaklaşım olduğunu da söylüyorlar. Kamuoyuna açık da yapıyorlar bu açıklamayı. Ama belli ki siyasi olarak veya siyasetçiler, iktidar bu süreçte salgının yaratacağı bir olumsuzluğu istemiyorlar toplumda. Neredeyse hemen hemen maske takılması bile son derece azalmış vaziyette. Kimlerin kimlerle temasta olduğu, hastaların ne olduğu falan bunlar da çok fazla takip edilemiyor. Çünkü çok fazla vaka var. Eğer test sayısı fazla olsa bu 100 binleri 300 bin, 400 bin, 500 bin görebiliriz diyen uzmanlar da var. Hükümetin yaklaşımına hem Türk Tabipler Birliği'nin hem de bağımsız uzmanların çok sert eleştirileri var. Çünkü 230 küsür insan hayatını kaybetti son 24 saat içerisinde. Bir insanın bile hayatı kurtarılabilse burada büyük bir avantaj elde edilmiş sayılır diyen uzmanlar var ve bu ölenlerin sayıdan ibaret olmadığını hatırlatmaya çalışıyorlar. Çünkü bir uçak kazası olsa 100 kişi, 150 kişi, 200 kişi hayatını kaybetse bütün dünya günlerce konuşuyor. Türkiye'de her gün 200'ün üzerinde insan hayatını kaybediyor. Bunu daha aza indirmek için çaba sarf etmek, toplumu aşıya teşvik etmek yerine tehlike geçmiş görünüyor. Artık bitti bitiyor havasında bir hükümet yaklaşımı var Türkiye'de. Önümüzdeki günlerde de bunun çok değişmesi beklenmiyor. Üstelik bir de Türkovak devreye girdi biliyorsunuz. Türkiye'de yeni Türk aşısı. Bununla ilgili verilerin eksikliğinden uzmanlar şikayet ediyorlar. Avrupa aşılı kabul etmiyor Türkovak olanları. Ama Sağlık Bakanlığı sürekli Türkovak'la ilgili mesajlar atıyor. Zaten mücadele biraz sosyal medya üzerinden yürüyor. Onun dışında bir mücadele yöntemi, tekniği, kampanyası da yok şu anda salgınla ilgili olarak.
Yavuz Bey, şimdi en son olarak siyasete dönecek olursak, siyasette kutuplaşmanın toplumsal etkileri sanki daha ortaya çıkmaya başladı gibi görünüyor son haftalarda. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Türkiye'de siyaset gerilimli, tansiyon yüksek. Özellikle iktidar partilerinin, muhalefet partilerine yönelik çok sert sözleri var. Beşinci kol faaliyeti deniyor, ihanette suçlanıyor, dış güçlerin Türkiye'deki maşası deniyor. Bunlar televizyonlardan da rahatça yayınlanabiliyor. Yani zaten Türkiye'de muhalefete her şeyi söylemek serbest. İktidara söylediğiniz zaman kurumlar devreye giriyorlar, televizyonlara ceza veriyorlar. Bu tip yayınları da duyduğunu düşündüğümüz, iktidara yakın bir ailenin de çocuğu olduğu belli olan, çünkü AK Parti'den milletvekili olan akrabası var, AK Partili milletvekilinin danışmanı yine akrabası söz konusu. Bir çocuk, 10 yaşındaki çocuk kürsüye çıkıyor Cumhurbaşkanı ile birlikte Trabzon'da. Babası cezaevinde, babasının kurtarılması için talepte bulunuyor Cumhurbaşkanı'ndan. O da avukatını gösteriyor yanındakini. Avukatı adres olarak gösteriyor. Sonra Cumhurbaşkanı'nı övüyor. Muhalefet Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor. Ondan hain diye bahsediyor. Bay Kemal diye başladığında aslında elinde önce mikrofon yok. Mikrofonu Cumhurbaşkanı uzatıyor çocuğa. Ve çocuk miting alanına dönerek Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hain diye bahsediyor. Ortalık ayağa kalktı tabii. Özellikle muhalifler, Türkiye'de AK Parti'nin dışında olan hemen hemen bütün kesimler, ki birçok AK Partili de, bir çocuğun siyasete böyle alet edilmesine tepki gösterdiler. AK Partililer ise olayı, ağlayan bir çocuğu Cumhurbaşkanı sahneye çıkardı, spontane gelişti ve çocuk orada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan öyle bahsetti. Kılıçdaroğlu da kendisini sorgulasın biçiminde bir savunma geliştirdi iktidar partileri ve Milliyetçi Hareket Partisi. Halbuki görüntülerde çocuğun öyle spontane konuşmadığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirince Cumhurbaşkanı'nın dikkatini çekip mikrofonun Cumhurbaşkanı tarafından çocuğa verildiği de net bir biçimde görülüyor. Yani yeni bir polemik alanı oldu ama Türkiye'de tansiyonun, siyasi tansiyonun ne kadar yüksek olduğunu göstermesi açısından, muhalefete yönelik yaklaşımların iktidar penceresinden artık hangi noktada olduğunu göstermesi açısından gerçekten çok çarpıcı bir örnekti çocuğun durumu. Çocuk sonra açıklama yaptı, özür diledi, pişman olduğunu söyledi. Ailesinden açıklamalar oldu ama Türk siyasi tarihine geçti böyle bir olay artık.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.